Ayrım 17. Bir Cem Karaca kitabı. Gökhan Aya. Sayfa 181. Karaca'ya 1987 sonrası yakıştırılan dönek damgasını ise birçoğu günümüzde ticari hayata atılmış olan eski solcuların garip bir zevk alarak kendi solcu kimliklerinin meşruiyetini tatmin etmek için kullandıkları bir yol olarak görüyor ve Karaca'nın kendi dönüşünü istemeyerek de olsa Özal şova dönüştürmesinde düştüğü hatanın çok zalimce kullanıldığını düşünüyorum. Almanya'dan bekle beni diye seslenen, hep kahır, hep kahır, bıktım be diyen Karaca'ya bu denli yüklenmek manasızdı. Burada Karaca için daha ağır bir sorumluluk, annesine ve özellikle de eski eşi ve oğluna karşı duyması gerektiği sorumluluktu. Birçok kişi kırgındı Cem Karaca'ya. Ülkeye gelişinin 10. senesindeyiz ve yaralar sarıldı. Nur cemaati lideri Fethullah Gülen'le el sıkışması bile spekülasyon konusu yapılan Cem Karaca'nın sağ kesimle ilişkisinin boyutlarını bilmiyorum. Aslında pek de öğrenmek istemiyorum. Almanya'da her Müller ben hem Hristiyan hem Alman hem de demokratım diyebiliyorsa ben de ben hem Müslüman hem Türk hem de demokratım diyebilmeliyim diyor Karaca. Aslında haklı ama Müslüman kelimesinin günümüzde kazandığı anlam da şimdi bambaşka bir yerde. Tüm bunlar bir yana, benim Cem Karaca'da gördüğüm hayatı boyunca kaliteden ödün vermemiş, her şeyi de dünya çapında bir ekol olmuş büyük bir müzisyen. Karaca'nın kişiliğinde gördüğümse, rahatı ve kaliteli yaşamı seven, ekstrem duygularını aklının matematik yönüyle iyi dengeleyemediği zamanlar hatalar yapan, çelişkileriyle yaşayan ve onlarda kendini bulabilen bir insan. Şu günlerde gördüğüm Cem Karaca ise bir zamanlar süper müziği, üstün vokali ve o müthiş protest tavrıyla spor salonlarına sığmayan Cem Karaca'nın bir sureti. Belki de 20 yıl öncesinden çok daha meşru bir protesto zemini varken aslında bir yandan da haklı olarak ben 50'mi geçtim biraz da gençler yapsın diyen bir Cem Karaca var. Bu yaştan sonra psikolojisini alabildiğince yaşayan Karaca'yı anlamak mümkün değil. Biz illaki protest Cem Karaca isterken ve dervişan gücünde bir grupla müzik sunmasına dair romantik rock hayalleri kurarken Cem Karaca öz eleştirilerini toparlayıp paketlemekle ve yeni albümüyle ilgili çalışmalarını sürdürmekle meşgul bugünlerde. Bu öz eleştirilerin başına gelen ve kendisi için ifadesi oldukça zor olan ise namus belası ve Dadaloğlu ile ilgili eleştirisi. Karaca'nın bu konuyla ilgili en sağlıklı tahliline Hulki Cevizoğlu'nun Ceviz Kabuğu programında tanık olmuştum. Hulki Cevizoğlu'nun kökü doğuya dayanan bir 68 kuşağı oldu mu sorusunu özetle şöyle yanıtlıyordu. Olmadı. Genetik kodlanma diye bir şey var. Biz ta Orta Asya bozkırlarından atlarla gelip giderek daha renkli bir mozaik oluşturmuş bir milletiz. Demokrasi, sosyoloji, burjuvazi, işçi sınıfı, proletarya gibi kavramlardan bahsediyoruz. Bu kavramları batılı toplumlar yaşamış, belirli bir süreçten geçmiş. Bizim toplumumuz sosyolojik olarak bu süreci paylaşmamış. 1789 Fransız İhtilali krala karşı yapılıyor. Türkiye'de padişahlığa karşı yapılan hareket Kuvvayi Milli Hareketi. Bu hareket mi 1789'da özdeşleştirilecek? Yöntemler birbirini tutmuyor, sistemler farklı. Taksim'e çıkıp tünele dek yürüdüğünüzde bir tane dükkan sahibi gösteremezsiniz ki adı Ahmet olsun. İşin bu taraflarına kafamı yorduğumda kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum diye düşünmem gerekli. Fransa'da Daniel Cohn-Bendit'in bu hareketi sürdürüp Kızıl Rudi ile beraber De Gaulle'ü sarsarken acaba 16. yüzyıldan kalma Norman türküleri mi söylüyordu? Söylemiyordu. Çünkü orada 1870 Paris Komünü'nü yaşamış bir işçi sınıfı vardı. O süreç içinde işçi sınıfı kendi kültürünü yaratmıştı. Kendi kültürü içindeki söylemlerle, kültürel estetik ürünlerle bezeyip işin estetik tarafını kendi içinde üretebiliyordu. Oysa biz 68 kuşağı olarak daha çok türkülere yaslanıyorduk. 68 kuşağının türkülere yaslanmasının sebebi tabii ki bu memlekete uyabilecek sosyalist formların gözetilip bu yöndeki politikaların siyasetçiler ve aydınlarca güdülmesiydi. Tipin 1965'te 15 milletvekiliyle parlamentoya girmesi dikkat çekerken, çoğunlukla politika dışı gelişen ve ülke gündeminde taht kuran folklorik yaklaşım da genç sosyalistleri kamçılıyordu. Ancak bazı türküleri zaten 1789'un kralcılar sağ, cumhuriyetçiler sol tarafta otursun ayrımıyla rock'n'roll ortak payda taşımayan Türkiye'deki solun proletaryası adına bu perspektiften okuyup irdelemek, Cem Karaca'nın da ancak 70'lerde onu sürükleyen politik obsesyonlarından kurtulmasıyla girdiği kişisel hesaplaşmalar sonucu 80'lerde görebildiği bir hataydı. Özellikle de Namus Belası ve Dadaloğlu. Namus Belası'nın sorunu öykünün finalinde ırzına geçilip öldürülen, evlenmek üzere olduğu yavuklusunun katillerini pusu kurarak öldüren gencin yaptığı işten pişman olmadığını söylemesinden ibaretti. Namus uğruna adam öldürmenin adeta meşru gösterildiği ve yakalayıcı melodisiyle o günlerde büyük coşkuyla karşılanmış parça için Karaca, "Çok üzgünüm, bu bir hataydı. Benim 1 Mayıs yüzünden değil, bu parça yüzünden yargılanmam gerekirdi," diyordu aynı programda. Dadaloğlu'yla ilgili aksaklık ise parçanın körü körüne ölüme gitmeyi, hem de yersiz bir sebepten dolayı savaşmayı bir anlamda savunmasıydı. Afşaroğullarının göçebelikten vazgeçmemek uğruna dönemin egemen gücü emperyal Osmanlı'ya baş kaldırmalarını konu alan türküyü sol kesim adına okuyordu Cem Karaca. Parça her ne kadar anti-emperyalist bir anarko karakter taşsa da Osmanlı'nın Afşaroğullarından istediği çok fazla değildi. Daha doğrusu onların üstünde ayrıcalıklı bir egemenlik kurmak derdinde değildi. Kendi imparatorluğunun içindeki herkes gibi onların da vatandaş olmasını, yani yerleşmesini, vergi vermesini vesaire istiyordu. Eğer Afşaroğulları milli bir kimliğe sahip olsaydı, Osmanlı'ya karşı giriştikleri bu mücadele bağımsızlık mücadelesine dönüşecek ve belirli bir meşruluk kazanabilecekti. Ama Afşaroğulları bildiğimiz Türkmen boylarından biriydi ve diğer Osmanlı ümmetinden farklı değildi. Tüm bu noktaların dışında Karaca'nın en esefle hatırladığı bölümse, "Dadaloğlum bir gün kavga kurulur, öter tüfek davlumbazlar vurulur, nice koç yiğitler yere serilir, ölen ölür kalan sağlar bizimdir" bölümü. Yersiz bir şekilde ölüme gidenlerin ardından kalan sağlar bizimdir demenin kolaycılığı ve ölenlerin ne uğruna öldükleriyle geride bıraktığı acılar Karaca'yı herhalde 80'ler ve 90'larda çok düşündürdü. Böyle mesajlar veren bir parçayı proletarya adına nasıl okudum diye çok düşündü. "Bazen uzun uzun düşünüyorum. Yahu Cem Karaca, sana mı kaldı 1 Mayıs'ı söylemek?" diyor Karaca. Ancak yine de "beni köşeye sıkıştıran bir tutum olursa yine sözümü sakınmam," diyor. Karaca'nın Özal'ın elini öpmesi veya Fethullah Gülen'le el sıkışması gibi magazin dayanaklı ucuz spekülasyonlar onun yine de soldan koptuğuna delil değildir. Şu anda halen CHP'ye üye ve sahnede hala Nazım'dan okuyor. Namus belasını da Dadaloğlu'nu da söylüyor. Ama bu klasiklerini üzerlerine hak etmedikleri bir politik misyon yüklemeden olanca sadelikleriyle icra ediyor Uğur Dikmen'le beraber. Cem Karaca'nın çoğu kimsenin bilmediği bir başka yönü ise 60'ların sonu ve 70'lerin başında menajerlik ve prodüktörlükle iştigal ediyor oluşuydu. 1969'un başından itibaren vecihi, bunalımlar ve kaygısızlarla ilgilenen Karaca, Ersen'in ilk planının çıkışında da epey emek sahibiydi. Tüm bunların yanında kolektif çalışmaya gösterdiği önemin de altını çizmek gerekir. 1980'e dek hep gruplarla çalışmış olan Karaca'nın bu tavrı, sadece 70'li yıllarda dünyada ve ülkemizde yaygınlaşan grup müziği modasından kaynaklanmıyor. Birlikte çalıştığı yaratıcı ve inovasyon sahibi müzisyenleri sadece stüdyo müzisyeniymiş gibi kullanıp onları harcamak yerine yıllardır hor görülüp önüne hep kalitesiz ürünler sunulmuş bu halka kaliteli müzik sunmak ve kendi ismini sağlam yapıtlarla özdeşleştirmek adına bu yetenekli müzisyenleri engellemedi, aksine önlerini açtı. Akademik bilgiye sahip olmamasına rağmen parçaların yaratılış aşamasında hep fikir doluydu. Ünal Büyük Yönen, Cem'de her zaman sınırları aşma ve ileriye gitme dürtüsü vardır derken, Taner Öngür de eğer parçanın altında onun imzası varsa gerçekten onundur. Dervişan döneminde sabahlara kadar çalışırdık Cem'de diyor. Cem Karaca ve Apaçlar, Cem Karaca Kardeşler ve benzeri isimler, solo çalışan bir Cem Karaca ile grup halinde çalışan bir başka bloğun koalisyonu anlamındaydı. Ticari olarak bu geçerli olsa da özellikle Kardeşler, Dervişan ve Edirdehan dönemlerinde tam bir grup üyesi gibiydi. Bunun yanında bu grupların özelliklerine de saygılıydı. Karaca'nın grup müziği ve kolektif çalışma kültürüne verdiği hizmetler unutulamaz. Plak şirketlerinin %100 esnaf tavrından TRT'nin mendeburluğuna dek ülke sisteminin köstekleyici etkisine rağmen Karaca her zaman kaliteli müzik yaptı, yarattı, yaratıcılığa destek oldu ve Erkin Koray'la beraber bu ülkenin rock müziğine silinmeyecek keskin bir imza attı. Çok yaşa Cem abi, çok yaşa. Gökhan Aya. Kim nerede ne yapıyor? Mehmet Soyarslan, 1944 doğumlu Mehmet Soyarslan ilk olarak klasik gitar üzerine çalıştı. 1961'de Apaçlara evrilecek olan Şen Gençler'le beraber rock'n'roll tarzına geçen Soyarslan, 1963'te İktisat Yüksek Öğreniminin ilk bölümünü tamamlamak için Almanya'ya gitti. Freiburg'da 2 sene kadar öğrenci olarak bulunan Soyarslan, yurda döndüğünde yine Apaçlarla müzik hayatına devam etti. Ve 1969'daki dağılmaya kadar grubu çekip çevirdi. Cem Karaca ayrıldığı sıralarda müzik mi sinema mı gibi bir seçim yapmak zorunda olan Soyarslan, Apaçlar için uygun müzisyen bulamadığından grubu diriltmek yerine dedesinin mesleği olan sinemacılığa yöneldi. Günümüze dek sinemacılıkla iştigal eden Soyarslan'ın 1969'dan bu yana elimize geçen tek çalışması, prodüktörlüğünü de kendisinin üstlendiği Toprağın Teri adlı filmin 1981 müziğidir. Yalçın Kaya Tümay. Soyarslan'la beraber bir başka %100 Apaç olan Tümay, 50'lerin ortalarında yakalandığı rock'n'roll hastalığına Mehmet Soyarslan'a da bulaştırarak Apaçlara giden yolu açmıştı. Topluluğun 1956'da oluşan çekirdeğinden 1968 yazının sonuna dek Soyarslan'la beraber grubun müzikal direktörlüğünü elinde bulunduran ayrılmaz üye Tümay, askerden döndükten bir seneye yakın bir süre sonra Nedim Demirelli ve Rıfat Öncel'le beraber 1971 senesinde Apaçları yeniden diriltmeye çalışsa da yapılan deneme bandlarında çıkan performansı yetersiz bulduğundan bu projeden kısa süre içinde vazgeçti. Yıllarca besteler yapmasına rağmen bunları belirli bir grupla değerlendirmeyen Tümay şu anda tenis öğretmenliği yapıyor. Ünal Büyükgönenç, 1946 doğumlu Ünal Büyükgönenç, Kardeşler kurulana dek çeşitli dans müziği ve hafif müzik orkestralarında çalıştı. 1969'dan 1972'ye dek süren Cem Karaca Kardeşler, 1972-1974 arası süren Ersen Kardeşler dönemlerinde Kardeşler müziğinin beyin adamı oldu. Grup Ersen ile işbirliğini sona erdirmesini takiben kısa bir süre sonra dağılma kararı aldı. 1974 Şubat. Büyük Gönenç gruptan ayrıldıktan sonra Dervişan'a geçti. Ancak grup kurucusu olmasına rağmen kısa bir süre sonra ayrıldı ve Amerika'ya gitti. Panam şirketinin eskiz dairesinde görev almak için gittiği Amerika'dan birkaç ay sonra dönen Büyük Gönenç, 1974 aralığında diğer Kardeşler elemanlarıyla beraber Fikret Hakan'ın Löber'de 45'liğinin kaydında yer aldı. Bu başarılı plaktan sonra Büyük Gönenç'in sesi 1977'ye kadar pek duyulmadı. 1977 Mayıs'ında Derviş Al'ın eşliğinde CHP için yaptığı Yeni Bir Türkiye 45'liğinden sonra Büyük Gönenç'in 1979'daki atağı gerçekten başarılı oldu. Saklambaç gazetesinin 1979 senesinde düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasında Dışarıda Kar Yağıyor adlı parçasıyla birinci oldu. Parça yarışma başarısının yanı sıra yurt çapında bir hit oldu. 1980 sonrasında çalışmalarına 70'lerdeki sıklıkta olmasa da devam etti. 80'lerde pandomim gösterisiyle desteklediği ilginç konserlerle dikkat çekti. Bu döneme ait en önemli çalışmalarını Nazım Hikmet'in şiirlerini bestelediği, bu konuda kariyer kasetim diye nitelendirdiği Güzel Günler Göreceğiz albümünde topladı. O günden beri konser çalışmalarını minimuma indiren Büyük Gönenç halen besteciliğe devam ediyor. Seyhan Karabay, 1946 yılında doğmuş olan Karabay, mandolin ve akordiyonla müziğe başladı. Uğur Dikmen ve Cahit Berkay ile 60'ların başında amatör bir grup kurmuş olmanın yanında babasının tiyatrosunda da müzisyenlik yaptı. Çeşitli orkestralarla profesyonelliğe adım atan Karabay'ın Karacay'da çalışmaları Apaçlar'la başladı. Kardeşler'de grubun ses örgüsüne ıklığı ile getirdiği katkı, kardeşlerin özgün bir Anadolu pop oluşumu olmasında büyük rol oynadı. Ersen Kardeşler döneminin sonunda grubun gerçek anlamda dağılmış olmasına rağmen kendi adı altında Kardeşler'i devam ettirmek istedi. 1974 yazına doğru Aydın Çakuş, gitar, Ali Rıza, bağlama, yaylı tambur, cura, vurgulu tambur ve Ayzer Danga, davuldan oluşan yeni Kardeşler'i kurdu. Bu güçlü fakat kısa ömürlü kadroyu takiben topladığı yeni Kardeşler ile Selda'ya eşlik etti. Bu kadroda Atilla Engin, vurmalılar, Nuri Bora, gitar ve Elvan Aracı, trombon, bağlama, org bulunuyordu. Selda ile beraber bir parça kaydeden bu grup hemen dağıldı. Ekim 1974'te kendisinin ve Perihan Savaş'ın oynadığı gerçek filminin müziklerinden oluşan Nem Kaldı 45'liği Seyhan Karabay Kardeşler adına çıktı. Şubat 1975'te Ahmet Güvenç bas, Tahsin Ünüvar flüt, Deniz Dündar davul, Yalçın Gürbüz org ve Samim Boztaş gitardan oluşan yeni bir Seyhan Karabay Kardeşler kadrosu topladı. Kısa süre içinde bu kadronun ritim bölümü bas gitara Özkan Uğur'un katılımıyla yeniden şekillendi ve 1975 ilkbaharının ortalarına doğru bu kadroyla Kan Davası 45'liği kaydedildi. Nem Kaldı ve Kan Davası müzikal olarak oldukça sağlam iki 45'likti ama Kardeşler de artık Kardeşler olmaktan çıkmıştı. Bu kadronun kısa süre içinde dağılması üzerine Nurhan Özcan, gitar, Akay Temiz, davul ve Harun Kolçak'la bas beraber kurulan son Kardeşler'in de 1975 sonbaharında dağılmasıyla bir efsane sona erdi. Karabay 1977'de Seyyal Taner ve Sedat Avcı ile 25. Saat adlı grubu kurdu. Bunun yanında aynı sene kendi adına yaptığı Seni Unutamam adlı başarısız bir plağın ardından müzisyen olarak ismi pek duyulmadı. 70'lerin başından itibaren 9 film ve 17 fotoroman çeviren Karabay 80'lerin başında bir gece kulübü açtı. Pek uzun sürmeyen bu maceranın ardından Karabay'ın sesi pek duyulmadı. En son kayak öğretmenliği yaptığını duyduğumuz Karabay İstanbul dışında yaşıyor. Alex Viska, Kölnlü bir müzisyen olan Viska daha önce de belirttiğimiz gibi Kardeşler'den önce grup deneyimi olmayan bir sokak müzisyeniydi ve Doğu müziğine pek ilgisi yoktu. Kardeşler'den ayrıldıktan sonra Türk folklorik etkilenimlerini kendi rock yaklaşımıyla kaynaştırmaya çalıştı ve 70'lerde oldukça genişlemiş olan Alman rock sahnesinde küçük ama ilginç bir yer edindi. Tüm albümlerini sıralamanın bir gereği yok ama en iyi çalışmaları ilk iki albümü olan 1974 tarihli Alex ve 1976 tarihli Alex, That's the Deal olarak sıralanabilir. Viska halen daha bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. Uğur Dikmen. Küçük yaşlarda müziğe başlayan Dikmen, akademik eğitim aldığı konservatuvar yıllarında popüler müzik üzerine ilk çalışmalarına Cahit Berkay ile Seyhan Karabay'ın da bulunduğu Siyah İncileri 1962'de kurarak başlamıştı. Daha sonra Ali Atasagun'un kurduğu Genç Arslanlar grubunda yer aldı. Genç Arslanlar'dan sonra Ali Atasagun'un kendi adına kurduğu gruba geçti. Saksofoncu Çetin Yorulmaz'ın katılımıyla Dört Harami adını alan gruptan Atasagun'un ayrılması üzerine topluluğun adı Haramiler olarak değiştirildi. 1966 sonundan 1970'e dek gençlik kitlesinin yakından takip ettiği Haramiler, teknik olarak dönemin en sağlam beat gruplarından biriydi. Haramilerden sonra Özdemir Erdoğan'la çalışan Dikmen, ardından Durul Gence yedilisine geçti. Durul Gence grubunu beşliye dönüştürüp Asia Minor Mission adını verdiğinde Dikmen grubun değişmez elemanı haline gelmişti. İskandinavya macerasından sonra Türkiye'ye döndüğünde Cem Karaca'nın teklifini kabul eden Dikmen, Dervişan ses örgüsünün oluşumundaki en önemli müzisyendi. Dervişan'dan ayrıldıktan sonra günümüze dek stüdyo müzisyenliği, reklam ve film müzikleri konularında uğraş veren Dikmen, Cem Karaca ile bağlantısını koparmadı ve onun 80'li yıllarda Türkiye'de yaptığı albümlerin çoğunda yer aldı. Oğuz Durukan. Durukan'da konservatuvarda belirli bir süre öğrenim gördükten sonra ilk ciddi grup deneyimini Dikmen'le beraber Çetin Yorulmaz, Koray Oktay ve Asım Ekren'in bulunduğu Haramiler grubunda yaşadı. 1975'te Dervişan'dan ayrılana dek Dikmen ile aynı gruplarda çalıştı. Ayrıldıktan sonra rock müzisyenliği dönemini kapatıp tamamen caza yöneldi. 1976'dan 80'lerin başına dek İsmet Sıral ve Okay Temiz'le çalışmalarda bulundu. 1983'te Nükhet Aruca, Can Ayer, Önder Foçan ve Deniz Dündar'la bir caz grubu kurdu. Bu başarılı topluluk 2 sene kadar çalışmalarına devam etti. Durukan bundan sonra sürekli bir grup çalışması içinde bulunmadı. Halen caz müzisyenliğine devam ediyor.
Kitabın sonu. 30 Mart 2019. Sayfa 191.